Ayrım 26. Horatio Longstaff'ın kendisine uzattığı kağıttan başını kaldırarak "Bunu ne zaman çevirmemi istiyorsunuz ekselans?" diye sordu.
"Birkaç gün içinde aziz dostum. Fakat İngilizce kelimelerin üstlerine Çincelerini yazmayı unutma."
"Emredersiniz, bu birine mi yollanacak?"
"Hayır, çeviriyi bana verirsin. Tabii gizli bir iş bu."
Longstaff planının gelişmesinden memnun ağır ağır yürüdü. Mektupta ekselans İngiliz ticaret müfettişi 50 sterlin değerinde dut tohumu ya da dut fidanı satın almak istiyor. Bunları hemen teslim etmelisiniz yazılıydı. Şimdi Horatio çeviriyi getirdiği zaman Longstaff sadece dutu çizip yerine çay kelimesini yazacaktı. Bunu kendi başına yapabilirdi. Zaten her çay kutusunun üstünde bu Çin harfleriyle yazılı değil miydi? Sonra bunu gönderebileceği güvenilir bir kimse bulana kadar bekleyecekti. Tek başına kalan Horatio mektubu tekrar okudu. Longstaff dut alıp ne yapacaktı? Fransa'nın güneyinde yüz binlerce dut ağacı ve ipek böceği vardı. Dutu oradan almak daha kolay olmaz mıydı? Acaba Longstaff Hong Kong'da bir meyve bahçesi yapmayı mı düşünüyordu? Hem neden 50 sterlinlik istiyordu? Üstelik adam bahçıvanlıktan anlamıyordu. Ve bir de anlamlı tavırla "Tabii gizli bir iş bu" demişti.
Horatio.
Ah merhaba George, nasılsın?
Teşekkür ederim, iyiyim.
Glassing'in terlediğini ve pek rahatsız olduğunu fark eden Horatio ne var diye sordu.
Her erkeğin hayatında bir gün gelir. O zaman kendisi... Hayır, bunu doğru düz söyleyemiyorum. Ben Mary ile evlenmek istiyorum. Senin izin vermeni arzu ediyorum.
Horatio kendisine güçlükle hakim olarak daha önceden karar vermiş olduğu şeyi söyledi. Glassing'in bütün gece Mary'e gösterdiği ilgiyi fark etmişti. Mary ile kendi hayatını alt üst etmeye kalktığı için Glassing'den nefret ediyordu. Mary'nin bir an onu eş olarak düşünebileceğini sanmak küstahlığını göstermişti bu adam.
Son derece memnun oldum George. Mary de aynı şeyleri hissedecektir. Fakat onun henüz evliliğe hazır olduğunu sanmıyorum.
Tersine o hazır. Geleceğim parlak. Büyük babam da konağını bana bırakacak. O zaman iyice varlıklı olacağım. Zaten meslek hayatımda başarılı ve...
Sakin ol George. Bu işi dikkatle düşünmeliyiz. Evlilik konusunu Mary'e açtın mı?
Ne münasebet. Önce senin fikrini almak istedim.
Peki öyleyse neden bu işi bana bırakmıyorsun? Senin niyetinin ciddi olduğunu bilmiyordum. Korkarım bana biraz zaman vermen gerekecek. Mary'i ben daima olduğundan daha küçükmüş gibi düşündüm. Kayıtsız bir tavırla ekledi. Ama yine de reşit olmuş değil tabii.
Yani kardeşin 21'ine basana kadar beklememi mi söylüyorsun?
Ben sadece kardeşimin mutluluğunu düşünüyorum. O benim tek kardeşim. Birbirimize daima yakın olduk. Babam öldükten sonra da onu ben büyüttüm.
Glassing kendisine iltifat edildiğini sanarak memnun oldu.
Evet, fevkalade başarılı olmuşsun. Beni kardeşine eş olarak düşündüğün için çok iyisin.
O öyle Mary olağanüstü bir insan. Ama yine de sabırlı olman gerek. Evlilik çok kesin bir adımdır, özellikle Mary gibi biri için.
Evet, çok haklısın. Geleceğin şerefine bir içki içelim mi? Benim acelem yok. Fakat senden resmi bir cevap istiyorum. İnsan planlarını yapmalı, öyle değil mi?
Tabii, gelecek şerefine içelim.
Gort yanına gelince Brock Allah kahretsin diye omurdandı. Bizim gemiler dışında Struan ne kadar yük gemisi varsa hepsinin ambarını kapatmış.
Bu işi nasıl yapmış? Hem bu sabah. Anlaşılır iş değil.
Sanki haberi önceden almış gibi ama bu olanaksız.
Brock acele Manila'ya bir gemi yolladığı için güldü. Fakat Struan'ın yer kendisinin çok daha önde olduğundan habersizdi.
Neyse, ziyanı yok. Dans mükemmeldi değil mi?
Kalın bizim Tess'e bayıldı baba.
Evet, bunu ben de fark ettim. Tess'in eve dönme zamanı geldi.
Gort'un babasına diktiği gözlerinde bir kıvılcım belirdi.
Yarışmadan önce olmaz. O ikisinin evlenmesi bizim çok işimize yarardı.
Brock hiddetle asla olmaz diye omurdandı. Yüzü morarmaya başlamıştı. Ben de olur diyorum. Bizim Portekizli katiplerden birinden bir söylenti duydum. Tayfan 6 ay sonra İngiltere'ye dönecekmiş. Ne?
Temelli gidiyormuş. Buna inanamam.
O şeytan ortadan kalkınca Tayfan kim olacak?
Rob mu? Gort yere tükürdü. Biz Rob'u çiğ çiğ yeriz. O toprak satışından önce kalımı da tuzlu et gibi yiyebileceğimizi söyleyebilirdim. Ama artık emin değilim.
Fakat Tess onunla evlenirse o zaman şirket Brock ve Struan olur. Rob'dan sonra kalım Tayfan olacak.
Dirk asla gitmez. Sen çıldırmışsın. Kalın kızla dans etti diye Bobbir.
Gordon'un sözünü kesti. Şunu kafana sok baba. Bir gün Strahan gidecek. Onun parlamentoya girmek istediğini herkes biliyor. Bir gün senin işten çekilmeyi isteyeceğin gibi.
Buna daha çok vakit olduğunu Tanrı da biliyor.
Evet, fakat bir gün çekileceksin. O zaman ben Taypan olacağım.
Gort'un sesi sert değildi ama onun yumuşaklığında bir kesinlik gizliydi.
O zaman ben de soylu evin Taypanı olacağım. İkinci evin tüccarı değil. Kalım tesi alırsa bu iş kolaylaşır.
Brock bu kafa tutma karşısında hırslandı. Fakat zamanı gelince dizginleri teslim edeceğini biliyordu. Ama bu hemen olmayacak diye düşündü.
Eğer Taypan olamazsam, eğer soylu ev benim olmasa kuruyup öleceğimi biliyorum. Sesini yükseltti.
Şirketin Brock Strahan olacağını nereden biliyorsun? Belki de Strahan Brock olur ve Taypanlığa geçip seni de kovarlar.
Üzülme baba, şeytan Strahan'la sen birbirinizle eşit kuvvetlisiniz. İkiniz de güçlü, ikiniz de akıllısınız. Fakat benimle Kalım'ın durumu başka.
Senin sözlerini dinleyecek ve ondan sonra karar vereceğim.
Tabii baba, sen Taypan olacaksın. Joss sayesinde benden önce soylu evin Taypanı olacaksın.
Gort gülümseyerek Kalım ve Horatio'ya doğru gitti.
Brock oğlunun arkasından bakarken onun çok genç, kuvvetli, canlı ve hareketli olduğunu düşündü. Sonra Kalım'a bir göz atıp etrafta Struan'ı araştırdı. Taypan'ın tek başına kıyıda durmuş denize baktığını gördü. Brock Tess'e olan sevgisini ve onun mutluluğunu istemesine karşın Gort'un söylediklerini bir tarttı. Gort'un dedikleri doğruydu ve anlaşmazlık olursa oğlu Kalım'ı yiyiverirdi. Gort da zamanı gelince ortaya bir anlaşmazlık çıkaracaktı tabii. Bu doğru muydu? Tess'in severek evleneceği bir kocayı Gort'a yedirtebilir miydi?
Brock kızı Kalım'la seviştiği takdirde ne yapacağını düşündü. Sonra bu durumda Struan'ın ne yapacağını kafasından geçirdi.
Bu sayede biz kurtuluruz dedi. Fakat Dirk'ün buralardan ayrılmayacağını biliyorsun. Sen de öyle. Bu iş ikinizin arasında halledilecek.
Merhameti içinden atarak kendisini yaşlı hissettiği için Gort'a karşı nefret duydu. Yine de bu arada Taypan'ın hesabını görmesi gerektiğini biliyordu. Çünkü Struan sağken Kalım'a karşı Gort'un hiçbir değeri yoktu.
Kadınlar geri gelince yine dans etmeye başladılar ama kankan tekrarlanmadı. Struan önce Mary ile dans etti. Mary adamın gücü sayesinde sükunet bularak temizlendiğini hissetti ve cesareti de arttı. Struan ikinci dansta Chevoan'ı seçti. Kız onu tahrik edecek kadar kendisine sokulmuş ama ayıp sayılacak kadar da yaslanmamıştı. Chevoan'ın sıcaklığı ve parfümü Struan'ı sarıyordu. Bir ara Mary'nin Horatio'yla pistten uzaklaşarak sahile indiğini fark eder gibi oldu. Sonra gemi kampanalarını duydu. 11:30 olmuştu. Maymayı görme vakti gelmişti. Dans bitince Chevoan'ı masasına götürdü.
''Bana biraz izin verir misin Chevoan?''
''Tabii Dirk, ama çabuk dön.''
''Olur.''
Mary rahatsız olmuş gibi bir tavırla güzel bir gece dedi.
Evet, Horatio onun kolunu hafifçe tutuyordu.
Sana komik bir şey söyleyeceğim. George beni bir kenara çekerek resmen seni istediğini söyledi ve evlenmeniz için izin istedi.
Mary soğuk bir sesle, yani birinin benimle evlenmek istemesine şaştın mı diye sordu.
Ne münasebet Mary, sadece onun gibi kendini beğenmiş bir budalayı kocalığa kabul edeceğini düşünmesi münasebetsizlik.
Mary üzgün üzgün gökyüzüne bakıyordu.
Sadece ben onun...
Mary senin ne dediğini biliyorum Horatio'ya. Sert bir sesle onun sözünü kesti. Son derece nazik davranıp zaman gerekir ve benim sevgili tek kardeşim gibi sözler ettin. Ben George'la evleneceğimi sanıyorum.
Evlenemezsin. O sıkıcı adamdan hoşlanmana imkan yok.
George'la Noel'de evleneceğimi sanıyorum. Eğer Noel diye bir şey varsa tabii.
Bu sözden kastın nedir?
Hiç Horatio. Kendisinden hoşlandığım için onunla evleneceğim. Ve ben... Neyse artık gitme zamanı geldi.
Buna inanamam.
Ben de inanamıyorum. Sesi titriyordu. Ama George benimle evlenmek isterse, George'un benim için iyi bir eş olacağına karar verdim.
Fakat Mary sana ihtiyacım var, yanımda olmalısın. Seni severim, biliyorsun ki.
Mary'nin gözleri birden ateş saçmaya başladı. Yıllardır biriken üzüntü ve acılardan boğulacak gibi olmuştu.
Bana sevmekten söz etme.
Horatio'nun yüzü bembeyaz kesildi, dudakları titriyordu.
Tanrı'ya bizi bağışlaması için milyonlarca defa yalvardım. Tanrı'dan bizi bağışlamasını istemek için biraz geç değil mi? Her şey hora atıyor. Çok genç ve Mary küçükken bir kırbaçlanmadan sonra olmuştu. Birlikte yatağa girerek o dehşet ve acıyı unutmak için sıkı sıkı birbirlerine sarılmışlardı. Mary ağabeysinin vücudunun sıcaklığından biraz teselli bulmuştu. Sonra kendisine kırbaçlanmayı unutturan yeni bir acı duymuştu. Diğer zamanlarda da mutlu günlerde de aynı şey olmuştu. Mary bunu anlayacak yaşta değildi ama Horatio büyüktü. Sonra ağabeysi İngiltere'ye okula gitmişti. Geri döndüğü zaman da olanlardan hiç söz etmemişti. Çünkü artık ikisi de bunun ne demek olduğunu biliyorlardı. Yemin ederim Tanrı'dan beni bağışlamasını istedim. Mary haşin ve kin dolu bir sesle çok memnun oldum ağabey dedi. Fakat Tanrı yok. Seni affediyorum ama bu beni tekrar bir bakire haline getirmez değil mi? Mary yalvarırım sana Tanrı aşkına ne olur. O pis iki yüzlülüğün dışında her şeyini affediyorum ağabey. Biz günah işlemedik sen işledin. Onun için benim değil kendi ruhun için dua et. Bu yıl George'la evlenip seni de Asya'yı da unutacağım. Daha reşit değilsin, senin vasinim, gidemezsin. Gitmene izin veremem. O süprüntü sana layık değil. Duydun mu, gidemezsin. Mary'nin sesi yırtıcı bir hale almıştı. Glassing'de evlenmeye karar verince sen de razı olacaksın. Yoksa her şeyi herkese ve önce Tayfan'a anlatırım. O kırbaçla senin peşinden gelir. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Olmayan Tanrı'na ve İsa'ya dua etmenin de yararı olamaz. Çünkü Tanrı yok. İsa da bir azizdi ama o da sadece bir insandı. Horatio'nun sesi titriyordu. Sen Mary değilsin, sen kötü bir yaratıksın. Tabii Tanrı var, tabii ruhlarımız var. Sen bir şeytansın, ah Tanrım bize acı. Mary elinin tersiyle onun yüzüne vurdu. Sus sevgili ağabeyciğim, senin dualarından bıktım. Yıllardır senden tiksiniyorum. Çünkü gözlerindeki şehvetten hala neler istediğini biliyorum. Sen daha bu işe başlamadan önce bunun ne demek olduğunu biliyordum. Korkunç bir sesle güldü. Sen babamdan da betersin. O inançtan çıldırmıştı. Ama sen sadece inanırmış gibi yapıyorsun. Senin Tanrı'nın var olduğunu umarım. Çünkü o zaman sonsuza dek cehennem ateşinde yanacaksın. Hem canın cehenneme. Mary uzaklaştı. Ağabeysi bir süre onun arkasından baktıktan sonra karanlıklara doğru koşmaya başladı. 22. kısım. Limdin kapıyı ardına kadar açarak "Heya Maser" dedi.
"Heya Limdin."
Strong önce barometreye bir göz attı. Hava iyi olacaktı. "Mükemmel" diye mırıldanarak koridorda ilerledi. Ama Limdin onun yolunu keserek oturma odasını işaret etti. "Missy" dedi, "burada olur." Strong omurdandı. "Olur." Limdin kadehe konulmuş olan konyağı vererek hemen odadan çıktı. Strong da derin deri koltuğa yerleşti. Koltuğun kendine özgü bir kokusu vardı. Bu hala Struan'ı saran Şevua'nın kokusuna karışıyordu. Struan bir gemici şarkısı mırıldanmaya başladı. Bir kapının açıldığını ve yaklaşan ipek hışırtısını duydu. Maymay'ın kapıda belirmesini beklerken yine onu Şevua'nla kıyasladı. Bütün gece onları karşılaştırmış ve duygularına kapılmadan ikisini de değerlendirmeye çalışmıştı. Şevon güzel bir oyuncaktı. Evet, canlı ve neşeliydi. Tam Struan'ın terbiye edeceği bir kadındı. Eş olarak da Şevon fevkalade bir ev sahibisi olabilirdi. Kendinden emin, zeki ve etrafına herkesi toplayabilecek bir tipti. Maymay ise İngiltere'de bir kumar demekti. Ama metres olarak kimse bir şey diyemezdi ona. Struan ama yine de onunla evleneceğim diye düşündü. Arkamda soylu evin gücü ve cebimde de Ruslarla istediğim şekilde ticaret yapma hakkını belirten bir kağıt olursa geleneklere hiç aldırmam. Hatta böylece batıyla doğu arasındaki bir engeli de kaldırabilirim. Arşidük bu konuda Struan'a vaatte bulunmuştu. İskoçyalı evet dedi, Maymay harika bir kumar. Bununla birlikte her şeyi yapabiliriz. Joss da yardım ederse bütün Londra ona hayran olur. Sonra birdenbire bütün neşesi kaçtı. Maymay yüzünü aydınlatan bir gülüşle kapıda durmuş ona bakıyordu. Avrupalılara özgü tuvaleti renk renkli ve türlü taşlarla işlenmişti. Uzun saçları bukleler halinde çıplak omuzlarına dökülmüştü. Başında tüylü bir şapka vardı. Genç kadın pek çirkin olmuştu. Bir kabustu bu. Aman tanrım. Birbirlerine bakarlarken çok sıkıntılı bir sessizlik oldu. Maymay'ın gözlerinde gördüğü acıdan ezilen Struan güç bela çok güzel diyebildi. Maymay yanaklarındaki iki kırmızı leke dışında ceset gibi bembeyaz kesilmişti. Struan'ın karşısındaki gururunun fena halde kırıldığını anlamıştı. Bayılacak gibi olarak sallandı, sonra inleyerek kaçtı. Struan onun peşinden koridorda koştu. Kadının özel dairesine daldı. Fakat Maymay'ın yatak odası kilitlenmişti. Maymay, kızım, kapıyı aç. Cevap çıkmadı ve Struan'ın arkasında beliren Limdin'le Ahsam'ı fark etti. Geri dönünce kızla adam korkuyla kaçıştılar. Kapıyı aç. Yine ses çıkmayınca adam bir tekmede kapıyı kırdı. Maymay yatağının yanında durmuş yere bakıyordu. Kapıyı kilitlememelisin kızım. Sen o elbiseyle sen beni bir an şaşırttın. Kadının gururunu kurtarması gerektiğini, yoksa onun öleceğini biliyordu. Duygularını gizleyemediği için de kendisine kızmaktaydı. Tabii Maymay da baloya gitmek isteyecekti. Kadının bu konudaki sorularından durumu anlaması gerekirdi. Maymay ya üzüntüden ölecek ya da kendi canına kıyacaktı. Buraya gel dedi, baloya gidiyoruz. Maymay dizüstü çöküp onu selamlamak ve özür dilemek istedi ama ayağı eteğine takılarak sendeledi. Ağzını açtıysa da hiç sesi çıkmadı. Tüy şapka kayıp düştü. Struan hemen onun yanına koşup kendisini yerden kaldırmaya çalıştı. Gel Maymay, bunu yapmamalısın. Fakat ona yardım etmeye imkan yoktu. Kadın yüzünü iyice yere gömerek tırnaklarıyla halının tüylerini yakaladı. Struan güç bela onu tutup kaldırdı ve sıkıca kadına sarıldı. Fakat Maymay onun yüzüne bakmıyordu. Struan haydi gel dedi. Kadın bitkin bir sesle mırıldandı. Ne? Baloya gidiyoruz. Bunun hem kendisi hem de Maymay için bir felaket olacağını biliyordu. Kendisi toplumdaki yerini kaybedecekti. Kadınla da alay edeceklerdi tabii. Ama yine de kadını oraya götürmesi gerektiğinin farkındaydı. Yoksa Maymay'ın ruhu ölecekti. Haydi gel diye tekrarladı. Ama Maymay hala yerde yatıyordu. Kadını kucaklayarak taşımaya başladı. Baloya gidiyoruz ve hepsi bu kadar. Maymay dur diyeyim dedi. Ben şapkam. Struan onu bırakınca genç kadın yatak odasına girdi. O elbise yüzünden sallanarak yürüyüşü de çirkinleşmişti artık. Struan bir daha aralarındaki ilişkinin aynı şekilde devam edemeyeceğini biliyordu. Maymay çok feci bir hata yapmıştı. Bunu tahmin etmesi gerekirdi ama... Maymay'ın işlemede kullandığı ustura kadar keskin incecik bıçağı kaptığını gördü. Kadın bunu tam kendisine saplayacağı sırada yetişti ve bıçağı kabzasından yakaladığı gibi fırlattı. Fakat bıçağın ucu Maymay'ın balinalı korsesine geçirilmiş tuvaletinin göğüs kısmını kesmişti. Maymay'ı tutmaya çalıştıysa da kadın onu iterek Çince bir şeyler söylenmeye ve üstünü başını parçalamaya başladı. Struan hemen dönüp onun sırtındaki kopçaları açtı. Maymay tuvaletin önünü yırtarak üstünden çıkardı. Sonra uzun iç külotunu parçaladı. Tuvaletten kurtulunca haykırarak elbisesinin üstünde tepinmeye başladı. Struan dur diye haykırarak onu tutmaya çalıştı. Fakat çılgına dönmüş olan kadın onu itti. Struan elinin tersiyle onun yüzüne bir tokat atınca Maymay sarhoş gibi sendeleyerek yatağa devrildi. Gözleri kapandı. Kadın bayılmıştı. Struan kulaklarındaki uğultudan kurtulabilmek için bir an öylece durdu. Sonra yatak örtülerini çekip Maymay'ın üstüne örttü. Ahsam, Limdin! Korku dolu iki yüz kırık kapıda belirdi. Çay, çabuk, çabuk, hayır konyak getirin. Limdin şişeyle geldi. Struan şefkatle Maymay'ın başını kaldırıp onun konyağı içmesine yardım etti. Genç kadın boğulur gibi öksürdükten sonra göz kapakları titredi. Gözlerini açarak Struan'a baktıysa da onu tanımamış gibiydi. ''İyi misin kızım? İyi misin Maymay?'' Kadın onu duyduğunu belirten bir şey yapmadı. İnsanı korkutan bakışları parçalanmış elbiseye ilişince acınacak bir şekilde büzüldü. Ağzından bir inilti yükseldi ve Çince bir şeyler mırıldandı. Ahsam çekine çekine gelip yırtılan tuvaleti yerden kaldırdı. Struan gözlerini Maymay'dan ayırmadan... ''Missi ne der?'' diye sordu. ''Şeytan elbiseler, ateşe efendim.'' ''Ateş yok, Ahsam, odama koy, gizle, anladın?'' Evet efendim. Sonra gel. Strong gitmesi için işaret edince Limdin ortadan kayboldu. Maymay'ın gözlerindeki sabit ve çılgın bakıştan dehşete kapılan Strong müşfik bir sesle "Haydi gel kızım" diye mırıldandı. "Her zamanki elbiselerini giy. Baloya gelmelisin. Senin arkadaşlarımla tanışmanı istiyorum." Kadına doğru bir adım atacak oldu. Fakat Maymay kalkarak kıstırılmış bir yılan gibi geri kaçtı. Yüzünde bir adele seyiriyor, elleri birer pençeye benziyordu. Gözleriyle insanın içini titretecek gibiydi. Struan'ın benliğini büyük bir korku sardı. Bu bakışı başka gözlerde de görmüştü. Hong Kong'daki ilk gün ölmeden önce kendisine saldıran denizci de böyle bakmıştı. İçinden Tanrı'ya dua ederek ağır ağır odanın köşesine giderken çok tatlı bir sesle "Seni seviyorum Maymay" dedi. Ağır ağır yaklaşıyordu. Kadının başını dikilince kendisine saldırmaya hazırlanan uzun tırnaklı pençeleri gördü. Ellerini kaldırıp şefkatle onun yüzüne dokundu. "Seni seviyorum." Gözlerini bu tehlikeden korumamıştı. Bu tırnaklar gözlerini çıkarabilirdi. Struan bakışlarını kadına dikerek bütün iradesiyle onu etkilemeye çalıştı. "Sana ihtiyacım var kızım, sana ihtiyacım var." Maymay'ın gözlerindeki çılgınlık derin bir acıya döndü. Kadın hıçkırarak onun kollarına düştü. Struan onu sıkıca tutarak bitkin bitkin Tanrı'ya şükretti. Maymay "affedersin" diye hıçkırdı. "Üzülecek bir şey yok kızım, ağlama, ağlama." Onu yatağına götürüp kollarına aldı, bir bebek gibi sallamaya başladı. "Ağlama."
"Artık beni bırak, iyi, iyiyim."
"Böyle bir şey yapacak değilim. Önce kendini topla, sonra giyinir baloya gideriz." Maymay gözyaşları arasından başını salladı.
"Hayır, olmaz. Ben, lütfen."
Adamın kollarından kurtulup sendeleyerek kalktı. Struan onu tutarak sırtındaki parça parça ipekleri çıkardı. Kendisini yatağa yatırdı. Üstüne örtüleri çekti. Maymay gözlerini kapamış bitkin yatıyordu.
"Lütfen, iyiyim artık. Uyumam gerek. Sen git."
Struan onun yüzünü okşayıp kendisine hiç yakışmayan bukleleri geri itti. Daha sonra ahsamın kapıda durduğunu fark etti. Yanaklarından yaşlar süzülen kız odaya girerek
"Siz gidin efendim" diye fısıldadı. "Ahsam bekler. Ziyanı yok. Korkmaz."
Struan uykuya dalmış olan Maymay'a baktıktan sonra şefkatle onun başını okşadı. Ayağının ucuna basarak odadan çıktı. 23. Kısım. Baloya dönünce Struan'ı ilk karşılayan oğlu oldu. "Kalım sert bir tavırla yarışmaya başlayabilir miyiz?" diye sordu. Yeni aşık olmuştu ve sevdiği kızın ağabeysiyle de dost artık. Bir hayal aleminde yaşar gibiydi ama yine de oyuna devam ediyordu. Struan homurdandı. "Beni beklemeseydiniz. Rob nerede? Her şeyi benim yapmam mı gerek?"
"Amcamın gitmesi gerekti. Sarah yengenin doğum sancısı tutmuş. Galiba tehlikeli bir durum varmış. Bayan Brock yardım etmek için amcamla beraber gitti."
Callum uzaklaştı ama Struan onun gittiğini pek fark etmedi bile. Maymay konusundaki endişesi yeniden canlanmıştı. Şimdi de Sarah ve Rob'a üzülüyordu. Neyse, Sarah Brock Asya'nın en iyi ebesiydi ve yardıma ihtiyaç olursa her şey yapılacaktı. Chevon elinde bir kadeh konyakla geldi. Bir kelime söylemeden kadehi adama verip hafifçe onun kolunu tuttu. Konuşmaya gerek olmadığını biliyordu. Böyle zamanlarda bir şey söylememeliydi. Kız en güçlü insanların bile zaman zaman sessiz, anlayışlı, sabırlı bir şefkate ihtiyaç duyduklarını biliyordu. Onun için bekleyip kendi varlığıyla adamı sardı. Strong konyağını ağır ağır içerken gözlerini etrafta gezdirdi. Brock arşidükle konuşuyordu. Acaba Rus ona da aynı teklifte mi bulunuyordu? Zergeyev Strong'a dostluk önermişti. Bu arada soylu evden yararlanmasına karşılık Rusya'nın en büyük ticaret kaynaklarının ona açılacağını söylemişti. Bir bakıma Strong'a belirli ticaret mallarının tekelini vereceğini belirtmişti. Fakat bunun karşılığında Rus'un isteği neydi? Mary Glessing'in yanında durmuş yelpazeleniyordu. Struan onlarda bir tuhaflık var diye düşündü. Tess, Gort ve Callum bir arada oturmuş gülüyorlardı. İşte bu iyiydi. Struan konyağını bitirince kendisini toplayarak Chevuan'a baktı. Maymay'ın Avrupa kılığının ve saç biçiminin çirkinliğini Şevua'nın güzelliğiyle karşılaştırarak çok güzel ve çok anlayışlısın dedi. Teşekkür ederim. Adamın sesi sertti ve kız onun metresiyle ilgili bir şeye sinirlendiğini sezerek sesini çıkarmadı. Sadece şefkatle kolunu tutmaya devam etti. Struan mırıldandı. Artık iyiyim. Kız hafif bir sesle konuştu. Bay Kuans buraya geliyor. Yarışmaya başlanacak. Adamın gözlerinin yeşili daha koyulaştı. Sen sadece güzel değil, ayrıca çok akıllısın Şevuan. Kız tam teşekkür edeceği sırada kendisini tuttu. Konyak, sessizlik, anlayış ve en önemlisi soru sormamak adamın bir kararın eşiğine gelmesini sağlamıştı. Gözleri pırıl pırıl parlayan, içkiden yüzü kızarmış ressam, ''Ah sevgili dostum, Taipan'' diyerek yaklaştı. ''Yarışma zamanı geldi.'' ''Pekala Aristotel, o halde yarışmayı aç ve şu işi halledelim.'' ''Bay Kuans!'' Bu ses bir gök gürültüsü gibi gecede yankılar yaptı. Herkes hayretle dönerken Kuans acı acı inledi. Çünkü Maureen Kuans orada durmuş, kötü kötü kocasını süzüyordu. Uzun boylu, kalın kemikli, meşin gibi suratlı, kocaman burunlu, son derece güçlü kuvvetli bir İrlandalıydı kadın. Gençliğinde cazibeli olduğu söyleniyordu. Fakat yediği patates ve içtiği biralar yüzünden dev gibi bir şey olmuştu artık. Kadın kendisine bakanlara ve tatsız sessizliği aldırmadan dans pistinden geçip kocasının önünde durdu. ''Ben de seni arıyordum oğlum.'' başını çevirdi. ''İyi geceler Bay Struan. Bize verdiğiniz yere ve yiyeceklere teşekkür ederim. Bu bir mucize oldu. Bir yerli kayığı tekneye yanaşınca ona atlayıp buraya geldim.'' Gözlerini tekrar Aristotle'a dikince adam titredi. ''Haydi iyi geceler dile oğlum.'' Kendisini toplayan Struan atıldı. Fakat Bayan Kuans, eşinizin bu gece yapması gereken... Kadın biz iyi geceler diliyoruz diye omurdandı. Haydi iyi geceler dile bakayım oğlum. Aristotel cılız bir sesle mırıldandı. İyi geceler Taipan. Maureen'i kendisini kolundan yakalayıp götürmesine sessiz sedasız razı olmuştu. Struan hay Allah dedi. Zavallı Aristotel. Zerge evde onun yanına yaklaşmıştı. Bay Kuans'a ne oldu? Struan durumu anlatınca Rus güldü. ''Onu kurtaralım mı? Kendisinden çok hoşlandım.'' ''Olamaz, karı koca arasına giremeyiz değil mi?'' ''Haklısınız, fakat kim hakemlik edecek?'' ''Galiba bunu ben yapmak zorunda kalacağım.'' Zergiyev gülümsedi. ''Bir dost olarak adaylığımı koyabilir miyim?'' Struan ona dikkatle baktıktan sonra dönerek pistin ortasına gitti. Bandodaki borular çalmaya başladı. Ekselans, Altes, Sayın Hanım ve Beyler, bu gece en güzel tuvalet yarışması yapılacaktı. Korkarım bizim Kuans'ın başka işleri çıktı. Fakat onun yerine Arşidük Zergeyev hakemlik yapmaya razı oldu. Struan Zergeyev'e bakarak onu alkışlamaya başlayınca konuklar da kendisini taklit ettiler. Arşidük de Struan'ın yanına geldi. Zergeyev içinde 1000 sterlin bulunan torbayı alarak usulca, ''Kimi seçeyim Taipan?'' diye fısıldadı. ''Sizin için Tilman'ı, benim için Vargas'ı ya da en çekici olduğu için Sinclair'i mi?'' ''Struan bunu siz bilirsiniz dostum.'' diyerek uzaklaştı. Zergeye bir an durup seçmenin verdiği heyecanla bekledi. Taipan'ın istediği kimseyi seçmesi gerektiğini biliyordu. Kararını vererek pistten geçti ve saygıyla eğilip altın dolu torbayı kızın ayakları dibine bıraktı. ''Bu size ait sanırım Miss Brock.'' Tess şaşkın şaşkın Arşidük'e baktı. Sonra herkes onu alkışlamaya ve kendi tarafını tutanlar bağırmaya başlayınca Tess kıpkırmızı kesildi. Şevuan da kalabalıkla beraber onu alkışlayarak hiddetini gizledi. Bunun akıllıca bir seçim olduğunu biliyordu. Sakin sakin, en ideal politik seçimi yaptın Taipan diye fısıldadı. Çok akıllısın. Bu Arşidük'ün kararıydı, benim değil. ''Seni beğenmemin başka bir nedeni de bu Taipan. Büyük kumarbazsın ve Joss'un inanılacak gibi değil. Sen de kadınların en seçkinisin.'' Şevuan gururlanmadan ''Evet'' diye cevap verdi. ''Siyasetten iyi anlarım. Babam ya da ağabeylerimden biri günün birinde Amerika Devlet Bakanı olacak.'' Struan gülümsedi. ''Sen Avrupa'da olmalıydın. Burada ziyan oluyorsun.'' ''Öyle mi?'' Şevuan'ın gözlerinde meydan okur gibi bir ifade vardı.